Ayrım 35, Romanov Komplosu Glenn Mead, sayfa 446. 111. Kısım. Hepsinin nabzına bakın, kesinlikle emin olmamız gerekiyor, dedi Boyle. Barut dumanı dağılmaya başlarken Yuri ve Lydia yerdeki kandan kaymamaya dikkat ederek cesetler arasından kendilerine bir yol bulmaya çalışıyorlardı. Nabızlara baktılar, bilekleri ya da boyunları, bazen her ikisini birden tuttular. Boyle bir fitil gibi hızla yanıp tutuşan öfkesiyle koltuğunu Yakov'a doğrulttu.
''Böyle bir şeyi nasıl bir insan yapar?'' diye aykırdı. ''Yaptığım pisliği gör işte, bak şu olanlara!'' dedim.
Yuri oğlan ölmemiş diye aykırdı. Alexei'nin altındaki iskemleyi dikkatle çekmeye çalıştı. ''Nabzı zayıf ama atıyor.'' Bunu duymak hepsini hareketlendirdi. Lydia Anastasia'nın sol bileğine uzanmak üzereyken kızcağız ince bir çığlık attı. Sanki elektrik akımına kapılmış gibi bedeni titredi. Müstehcen bir yarık gibi aralık ağzından bir kızıllık aktı, ardından vücudu tekrar hareketsiz kaldı. Lydia bir adım geriledi. ''Nabzını tut, Tanrı aşkına nabzını tut!'' Genç kadın dizlerinin üzerine çöktü. Bir eliyle Anastasia'nın sol bileğini tutarken ötekiyle boynuna, şah damarına uzandı. Kızın böğründeki kızıl bir yaradan kan akıyordu. Bu da yaşıyor. Boyle'ın gözleri umutla parıldadı. Nikolay Romanov'un üzerine eğilerek yüreğini tuttu. Çabuk hepsini bir daha yoklayın. Bir de şu kanı durdurmaya çalışın. Yekaterinburg Garı.
''Umarım yalan söylemiyorsun.''
Markov konuşmasını bitirince kazan tavancasını kaldırdı. Adamların ayakta tuttukları cenaze levazımatçısının şakağına dayadı.
''Yoksa yalan mı söyledin Markov?''
''Yemin ederim söylediğim her şey doğru. Bacağından akıp yerde bir gölcük oluşturmuş kanlarla gerçek bir ıstırap çekiyordu. Kazanın yüzü muzaffer bir ifadeyle parladı. Bir adım geriledi, zihni delice bir hızla çalışırken alnı kırıştı. Markov bayılacak gibiydi.
''Sen gidebileceğimi söylemiştin.''
Adam sırıttı. ''Öyle dedim ya, ama cehenneme gideceğini söylemeyi unuttum anlaşılan.''
Tabancasını kaldırdı ve Markov'u kalbinden vurdu. Yanındakiler kollarını bırakınca yaşlı adamın cansız bedeni yere yığıldı. Kazan alaycı bir sırıtışla sorga dönmüştü bile.
''Pekala, artık her şeyi biliyorum. Başıma çok dert açtın, farkında mısın?''
Sorg bembeyaz bir yüzle beklerken kazanın adamlarından biri, gri şapkalı olanı,
''Bunları ne yapmamızı istiyorsun?'' diye sordu. ''Ben de onu düşünüyordum.''
Döndü hala baygın yatan Nina'ya, korkudan tir tir titreyen hekime baktı.
''Şu ikisini bağla, doktora kendi eterinden koklat biraz, o zaman sakinleşir. İkisini de kapatacak bir yer bul. Kadın Andrea'ya karşı yem olarak kullanılabilir.''
''Dört vagon geride kuşetli bir vagon var.''
''Dediğimi yap.''
Zoba Nina'yı korumak istermiş gibi araya girdi. ''Senin yerinde olsam o kadına parmağımı bile dokundurmazdım. Yoksa Yakov'a hesap vermek zorunda kalırsın.'' Kazanın tebessümü zorakiydi.
''Yakov'un yeri idam mangası. Üstelik soru sorulmadan konuşmamanı da söylemiştim sana.''
Başından kurşunu yiyen Zoba sendeledi, duvara çarpıp yere kaydı. Hekim bir çığlık attı, biraz önce Markov'u tutanlar bu kez hekimin kollarını kavradılar.
''Kazan cesetleri burada bırakın.'' dedi. ''Dediğimi yapın, sonra da arabayı getirin.''
Ardından sorga döndü.
''Bizimle beraber tünellere geliyorsun. Bu aptalca komedinin trajik sonunu kaçırmak istemiyorum. Ne zaman kaybı ama. Romanovlar şimdi çoktan ölmüş olmalı. Sorgusunu böldüğün o küçük cadı da dahil, buna ne diyeceksin bakalım?''
Sorg buz gibiydi ama içindeki öfkeden yanıyordu. Kazanın yüzüne tükürdü. Kazan sırıtarak yüzündeki tükürüğü sildi.
''Seninle otel bodrumunda meşgul olurken ne kadar cesur olduğunu göreceğiz bakalım.''
Adamlarına dönüp başını salladı.
''Bunu arabaya götürün. Bir dakika sonra yanınızdayım.''
Platform boyunca yürüdü. Bacasından duman çıkan lokomotifin hizasına geldi. Madeni basamaklara basarak makinist kabinine vardı. Tıraş zamanı çoktan geçmiş, kömür karasına bulanmış bir adam, üç ayaklı tahta bir tabureye tünemiş bekliyordu. İsten kapkara giysileriyle bir sigara tüttürüyor, dizlerinin arasında da bir kürek görünüyordu. Kazanı görünce ayaklandı, sigarasına fiske vurup sordu.
''Ne istemiştin yoldaş, yardımcı olabilir miyim?''
''Olacağından eminim.
lokomotifin panosunu dolduran basınç kadranlarına ve su seviye göstergelerine, bakır ve pirinç borulara bakarken,
''Sen Yakov'un makinisti olmalısın.'' dedi.
Adam başını salladı. ''Doğru, senin için ne yapabilirim?'' Kazan tabancasını çıkardı, boş elini uzatarak,
''Küreyi vermekle başlayabilirsin.'' dedi.
Şaşkın makinistin tabancayla tartışmaya niyeti yoktu, küreyi uzattı. Kazan küreyi pala gibi yan tuttu, hızla indirerek ince borulardan bazılarını parçalayınca etrafı buhar bastı. Cam gösterge ve kadranlarını kırdı, küreğin sapıyla un ufak edene kadar vurdu. Küreyi kenara fırlatıp atarken tükürür gibi,
''Bu tren hiçbir yere gitmiyor.'' dedi.
Makinist gözlerine inanamıyordu. ''Çılgın herif, Yakov bunu sana hayatınla ödetir.'' Kazan kalleşçe tabancasını ateşleyip adamın göğsüne iki kurşun gömünce olduğu yere yığıldı. Cesedi çizmesinin ucuyla dürttü.
''Yanlış anlamışsın.'' dedi. ''Tam tersi olacak.''
Ardından lokomotifin basamaklarından inmeye koyuldu. 112. Kısım. Alexey ve Anastasya her an ölebilir dedi Yuri. ''Ötekiler ölmüş.'' Lidya Anastasya'nın yanına çömelmiş bileğini tutuyordu. Nabzı hala atıyor ama çok güçsüz.
''Ya oğlan?'' dedi Boyle. ''Kurtulabilecek mi?''
Yuri başını salladı.
''Bilemiyorum. Kalbi çok yavaş çarpıyor.''
Yakov bir şey söylemeden Romanovların cesetlerine bakıyordu. Yuri öfkeyle
''Durmuş ne bakıyorsun öyle?'' diye sordu. ''İstediğim buydu işte, değil mi?''
''Çocukları değil.'' dedi Yakov kısık bir sesle.
''Artık çok geç.'' dedi Boyle acı bir şekilde. Tabancasını kaldırdı. ''Kızın taşınmasına yardım et. Dikkatli tut.''
Yakov Anastasya'yı usulca kaldırmaya çalışan Lidya'ya yardıma gitti. Boyle Yuri'ye
''Sen Yakov'u koru. Çocukla ben ilgilenirim.''
Çömeldi Alexei'yi yavaşça kaldırdı. Doğrulurken çocuğun dudaklarından hazin bir inilti yükseldi. Bedeninden ayrılan son soluğun hışırtısı işitildi. Çocukcağız titreyip hareketsiz kalıverdi.
Boyle boğulur gibi ''Hayır'' dedi ''Olamaz.''
Çocuğu dikkatle yere bırakıp nabzını tuttu. Sonunda başını kaldırdı ve umutsuzca salladı.
''Öldü. Tanrı ruhunu bağışlasın.''
Baş parmağı ve işaret parmağıyla Alexei'nin gözlerini kapattı. Hepsini etkileyen karşı konulamaz keder çok kısa sürdü. Boyle herkesi depo olarak kullanılan odaya doğru itmeye başlamıştı bile.
''Ne bekliyorsunuz?'' ''Yuri, Lidya'dan kızı al, o da lambayla yolu aydınlatsın. Ben arkanızı korurum.''
Tabancasını Yakov'a çevirdi. ''Yürü bakalım.'' Harekete geçtiklerinde odadan son çıkan Boyle oldu. Korkunç katliamı kabullenmekte zorlanarak infaz odasına son bir kez baktı. Sonra kapıları arkasından çekip kapattı. Kazan Opel'i Voznesensky Prospekt'e çevirince arabanın süspansiyonu taşların üzerinde gürültüler çıkardı. Sorg elleri bağlı Kazan'ın iki yoldaşının arasında sıkışmış oturuyordu. Kazan malikaneye yaklaşıp dururken kapının önünde motoru çalışır bekleyen kamyonu gördü. Bariyer inikti ve arabadan Kazan'ın indiğini gören nöbetçiler sanki daha kaygılanmış gibiydi.
''O meşhum iş tamamlandı mı?'' diye sordu adam.
Nöbetçilerden biri ''Seni neden ilgilendiriyor?'' diye cevap verdi. ''Seni biraz önce buradan atmamış mıydık?''
''Öğrenmek istiyorum, öldüler mi?''
Adam sırıttı. ''O kadar kurşundan hiç kimse sağ çıkamaz.''
''Ne zaman oldu?''
''10 dakika bile geçmedi. Şimdi seni vurma hevesim gelmeden buradan çıkıp git.'' Kazan köpürüyordu.
''Vurulacak olan sensin salak herif. Saygısızlığın için idam mangasının karşısına çıkaracağım seni. Komendant Yukovski nerede?''
Genç nöbetçi tehditten ürkmüştü.
''İçeride, neden sordun?'' ''Beni ona götür, çok acil.''
Tünelde yürümeyi sürdürdüler. Sonunda çıkışa yaklaştıklarında Boyle Markov'un getirdiği cesetlerin, yakıt bidonlarının ve hemen yandaki tahnit sıvısı dolu tenekelerin yanından geçti.
''Herkes sessiz olsun.''
Hepsi hareketsiz, ses çıkarmadan bekledi. Boyle elini kulağına götürerek dikkatle arkasını dinledi. Hiçbir ses duymayınca Lidya'ya bir baş işareti yaparak ''Rahibe'ye işaret ver.'' dedi. ''Sonra yine buraya dön.'' Genç kadın demir kapının kilidini açtı, elinde lambasıyla dışarıya çıktı. Yaklaşan motor sesini hepsi duydu. Sonra kapıyı süpüren bir far ışığı görüldü. Ardından Lidya tünele geri geldi.
''Rahibe burada.''
Yuri uzanıp Anastasya'nın bileğini tuttu. Yarası hala kanıyordu. Sonra elini boynuna götürdü.
''Kalbi hala çarpıyor ama daha ne kadar çarpar bilmiyorum.''
Lydia tenekeleri ateşe versek mi diye sordu.
Boyle patlatmanın pek bir anlamı yok dedi, öyle değil mi?
Kapıya doğru yöneldi. Nöbetçi odasında katliamın tamamlanmasından sonra Yurovski başını döndüren tuhaf bir rahatlama hissediyordu. Vodka şişesini dudaklarına götürüp uzun bir yudum aldı. Alkol zihninin uyuşmasına yardım ediyordu. Odanın her tarafında adamlar da aynı şeyi yapıyorlardı. Yataklarına ya da iskemlelere yığılmış, birbiri ardından sigaralarını tüttürüyor, her dakika daha fazla sarhoş oluyor, o vahşi, korkunç kasaplığın ardından gerilmiş sinirlerini gevşetmeye çabalıyorlardı. Bir nöbetçi görününce Yurovski,
''Ne istiyorsun?'' diye bağırdı.
''Kazan, yine geldi.''
''Söyle o deliye, defolup gitsin.''
''Çok içen kimmiş bakalım?'' Yurovski başını kaldırınca tepesinde dikilen Kazan'ı, yanından da gri şapkalı bir başkasını gördü. Kazan sigara dumanlarının ötesinden sarhoş muhafızlara, sigara tabloları ve vodka şişeleriyle dolu masanın üzerine gelişi güzel atılmış tabanca ve kanlı süngülere baktı. Gözleri içkiden bulanık görmeye başlamış komendant ''Ne istiyorsun?'' diye sordu.
''Bütün Romanovların öldüğünden emin misin?''
Komendant çılgınca bakan gözlerle şişeden bir yudum daha aldı ve masadaki kanlı süngülerden birini sallayarak
''Tabii eminim'' dedi. ''İşlerini bitirmek için bunları kullanmak zorunda kaldık. Yakov orada şimdi. Cesetleri kamyonlara yükleyip odayı temizlemeden önce işimizi doğru yapıp yapmadığımıza bakıyor. Bana inanmıyorsan gidip kendi gözlerinle gör.''
Kazanın bütün vücudu buz kesti.
''Yakov mu?''
''Suçlamalarını ona yap Kazan. Yap da başına ne işler açılacağını gör.'' Alayla sırıttı.
''Seni duvarın dibine, infaz mangasının karşısına dikince anlarsın.''
Kazan tükürür gibi ''Seni ayyaş ahmak!'' diye haykırıp bir taraftan tabancasını çıkarmaya çalışarak odadan fırladı. Bodrum kapılarını tekmeleyerek açtı. Kokuya ve barut dumanına aldırmadan ürkütücü odaya daldı. Hiç etkilenmeden kurşunla delik deşik olmuş cesetlere, kızıl kan lekeleriyle kaplı duvarlara baktı. Yanındaki ürperdi, elini ağzına götürerek ''Bunları gerçekten katletmişler değil mi?'' dedi. ''Burası kesin.''
''Kapa çeneni, ses çıkarma.''
Yırtıcı bir hayvan gibi gözleri yerdeki cesetlerle depo odasının kapıları arasında gidip geliyordu. Elinde tabanca cesetlere basıp sendeleyerek kanların içinden yürümeye çalışarak kapılara yöneldi. Cesetler birbirlerine karışıp öbeklendiği için kaç ölü olduğunu saymak imkansızdı. Ama yine de arkadaşına cesetleri say dedi. Kapıların yanında durup kulak kabarttı. Hiçbir şey duymayınca tokmaklarına yapışıp çekti. Kapılar kolayca açıldı. Kapıların ötesinde karanlık yayılıyordu.
''Kaç ceset var?''
''Sanırım 10.''
''Sanırım ne demek?''
Adam bir kez daha saydı. Kesinlikle emin olmak için Kazan da aynı işe girişti. ''Evet 10.''
''Biri eksik.''
Kazan'ın yüzü mosmordu. Ölülerin yüzlerini araştırınca Anastasya Romanov'dan izi olmadığını fark etti.
''Ortalığı karıştıran küçük cadı gitmiş.''
''Tünele girmek için bir lamba bulamaz mıyız?''
''Tüneli unut, artık çok geç.''
''Komendanta ne diyeceğiz?''
Kazan yüzünü çarpıttı. ''O ayyaş salağı mı? Hiçbir şey. Bırak da ilmeğe boynunu sokmaya devam etsin. Arabaya dön, onlardan önce gara varalım.''
''Ya gitmeye kalkarlarsa?''
''Gidemezler, lokomotifi bozdum ve istasyon şefine kentten ayrılmak isteyen bütün trenleri durdurmasını emrettim.'' ''O pislikler hiçbir yere kıpırdayamaz. Kıpırdatmayacağım.''
Opel'in yanına varıp bindiler. Kazan geri vitese taktı. Bir çılgın gibi bariyerden geçti. Voznesenski Prospekt'ten hızla geçerken birden frene bastı. Caddenin karşı tarafında kentin merkezi Kızıl Ordu kışlasını görmüştü. Motoru susturmadan koltuğunda döndü. Muzaffer bir ifadeyle gözlerini sorga dikti.
''Haklıymışım. Romanovlar infaz edilmiş. Hepsi ölmüş. Galiba sorgusunu böldüğün o küçük cadı dışında hepsi. Anlaşılan arkadaşların onu tünelden çıkarmış ama fazla uzaklaşamayacaklar.''
Sorg umutla umutsuzluk arasında sıkıştı, omuzları çöktü. Kazan yanındaki koltukta oturan adamına başıyla bir işaret yapıp parmağıyla kışlayı gösterdi.
''Komutana haber ver. Düşman ajanlarını sıkıştırdığımızı söyle. Bize verebileceği her adama ihtiyacımız olacak. Garın fare bile geçmeyecek gibi kuşatılmasını istiyorum.''
113. Kısım. Yuri ambulansı çöp dolu bir arka sokağa çevirdi. Yük peronlarının yakınına, demir yolunun arka tarafına yaklaşırlarken incecik bir sabah pusu inmeye başlamıştı. Bir bariyerin arkasında yorgun görünüşlü yaşlıca bir demir yolu işçisi kilden piposunu tüttürüyordu. Yuri adama seslendi.
Bariyeri kaldır. Yanımızda nakli gereken bir yaralı var.
Adam deri ceketi görür görmez canlandı. Yuri bariyerden geçip arabayı bir platforma doğru sürdü. Yakov'un trenine olabildiğince yaklaştı. 60 metre kadar kalınca durdu. Arabadan inerken Yakov'a da inmesini söyledi.
Boyle kazanda hareket edecek kadar basınç olup olmadığına bak dedi. Yakov da seninle gelsin, biz arkanızdan yetişiriz.
Yuri tabancasını Yakov'a çevirdi. Dediğini duydun Leonid, gidip makinistle biraz sohbet edelim. İkisi uzaklaşırken Boyle ambulansın çevresinden dolaşıp arkasına geldi ve kapıları açtı. Rahibe Agnes ve Lydia gaz lambasının ışığında Anastasia ile meşgul olmuş, kanlı giysilerini makasla kesip yarasına yeni pamuk bastırmışlardı. Rahibe kızın üzerine kaba bir battaniye örtüyordu.
''Nasıl şimdi?''
Yaşlı rahibe başını salladı, elindeki kanlı korseyi gösterdi. ''Kanı durdurmayı başardım ama içinde neler olduğunu bilmiyorum.'' ''Avuçlarını birleştirip uzat.''
Boyle denileni yaptı.
Rahibe korsenin içini dışına çevirdi. Elindeki makasla kumaşın üzerindeki çaprazlama iplikleri kesti. Korseden boşalan bir safir pırlanta ve zümrüt şelalesi Boyle'ın avuçlarına doldu. Mücevherleri tek avucuna sığdırdı. O zayıf ışıkta bile taşların parıltısı muhteşemdi.
''Bana kalırsa taşların dikildiği yerlerde kurşunlar vücuduna değmemiş olmalı.''
Yaşlı rahibe başıyla onayladı. Oracıkta ölmesini engellemiş. Parmağını korse astarına dikilmiş mücevher dizilerini uzatarak, ''Alexei'nin de hemen ölmediğine şaşmamak gerek. Muhtemelen onun giysilerinin içine de mücevher dikilmişti.'' Boyle korseyi alıp kumaşını inceledi.
''Yaşayacak mı?''
''Bir şey söylemek imkansız. Gerçek bir doktor tedavisi görmesi, hatta bir hastaneye gitmesi gerek.''
''Çok tehlikeli ama Yakov'un bir doktoru varmış. Trene ne kadar erken binip hareket edersek o kadar iyi olur.''
Yuri yüzünde şaşkın bir ifadeyle geri geldi. Yanındaki Yakov'un görünüşü de farklı değildi. Boyle avucundaki mücevheri tartıp korseyi kaldırdı.
''Anastasia'yı bunlar kurtardı. Çamaşırlarına dikilmiş değerli taşlar.''
Mücevherleri rahibe Agnes'a iade etti. Yaşlı kadın da taşları cübbesinin altından çıkardığı deriden bir para kesesine doldurdu.
Boyle Yuri'ye ''Ne oldu?'' diye sordu. ''İkiniz de ölü görmüş gibisiniz.''
''Zoba, Markov ve makinist vurulup öldürülmüş.''
Boyle içini çekti, elini yüzünden geçirdi.
''Vereceğim başka kötü haber var mı?''
''Nina dört vagon arkada baygın yatıyor. Yanında doktor var. İkisinin de elleri bağlanmış.'' ''Adam da bilinçsizdi ama sonunda kendine getirmeyi başardım. En azından ikisi de yaşıyor. Doktor Anastasia'yı görmeye gelecek.''
''Ne olduğunu anlatmadı mı?''
''Kazanmış. Doktor onun bizi bulmak için İpatyev evine döndüğünü sanıyor. Sorgu da götürmüş.''
Boyle'un geniş omuzları düşer gibiydi.
''Daha kötüsü olabilir mi?''
''Lokomotif kullanılmayacak halde hiçbir yere gidemeyeceğiz Boyle.''
114. Kısım. Lokomotife yaklaşıp basamakları tırmanırlarken sis daha kalınlaşıyor gibiydi. Boyle makinistin cesedini görünce çelik gibi bakışlarını Yakov'a dikti.
''Şu kazan dediğiniz pis bir herif.''
Yuri dediklerine göre becerilerini Çar'ın gizli polisinde öğrenmiş dedi. Boyle parçalanmış göstergeleri, kopmuş boruları inceledi.
''Anlaşılan ona buhar gücü hakkında hiçbir şey öğretmemişler.''
''Ne demek istiyorsun?'' Boyle madeni bir borunun koparıldığı yeri inceledi, arkasından bir iki vanayla oynadı.
''Lokomotif kazanlarından anlarım biraz. Ana borulardan hiçbiri kopmamış. Yakov'un lokomotifiyle kömür vagonunu tam olarak nerede bırakmıştınız?''
''Buradan yaklaşık 8 kilometre ötede.''
Adam düşündü, içini çekti.
''O kadar uzağa gidemeyebiliriz. Ateşi canlandırırken dikkatli olmamız gerek. Kazanı patlatmak istemem.''
Eline kalın bir eldiven geçirdi ve kazanın kapağını açtı. Kazandan çıkan sıcaklık yüzlerini yakacak gibiydi. Yakov'a dönüp
''Bir kürek al ve olabildiğince sıkı çalışmaya bak.'' dedi.
Yuri söylenenleri çevirdi. Yakov dudaklarını gererek
''Bunların hepsi zaman kaybı.'' dedi. ''Bırak da ona, ben karar vereyim.''
Yakov kazana kömür atmaya girişti. Boyle Yuri'ye döndü.
Diğerlerini bindir, lokomotife en yakın vagona binsinler. Bir de doktor kıza ne yapıyor bir bak.
Yuri lokomotifin basamaklarından hızla indi. Boyle parçalanmış gösterge ve boruları karıştırdı. Onarıp onaramayacağına baktı ama bir yararı olamayacaktı. Su deposunu kontrol edip dolu olduğunu gördü.
Haydi Yakov, çalıştır elindeki küreyi.
Bir süre sonra Yakov'a durmasını işaret etti.
Pekala, şimdilik yeterince kömür oldu. Bir denemeye hazırız sanki.
Yakov küreyi kenara bırakıp alnını sildi. Boyle ona bakıp gülümsedi.
Eminim bu zamazingoyu hareket ettirmeye çalışmanın çılgınlık olup olmadığını düşünüyorsun. Ya yüzümüzde patlarsa?
Yakov bir şey anlamadan kaşlarını kaldırarak Boyle'un yüzüne bakıyordu.
Pekala, en iyisi patlamaması için dua etmen Yakov. Çünkü küreme işini yapacak olan sensin. Koltuğunu çevirdi. Şimdi bu basamaklardan in bakalım, işimiz daha bitmedi.
Yakov'u vagona doğru götürdü, birlikte tırmandılar. Vagonun zemini pıhtılaşmış kanla kaplıydı. Yerde Zoba'yla Markov'un diz kapağı parçalanmış cesetleri devrilmiş yatıyordu.
Boyle kederle tam kasaplık dedi.
Yakov acılı bir ifadeyle Zoba'nın cesedine baktı.
İyi bir insandı.
O kadar Rusça anlayan Boyle cevap vermeye çalıştı.
Öyleyse yanlış insanlarla birlikteymiş.
Parmağını yerdeki cesetlere uzatıp ekledi.
Şunları şu tarafa, duvarın dibine çek.
Sonra dikkatini Anastasia'ya çevirdi. Vagonun uzak ucunda bir asker karyolasının üzerinde yatıyordu ve başı sarılıydı. Acıyla bir iki kere inledi ama kımıldamadı. Gözleri kapalı, solukları kesik kesikti. Lydia ve rahibe Agnes karyolanın bir tarafında diz çökmüş beklerken doktor stetoskopunu genç kızın boynuna ve göğsüne dayadı, sonra da nabzını tuttu.
''Ne diyorsun?'' diye sordu Boyle.
Lydia soruyu çevirdi. Doktor kuşkuluydu.
''Kafatasındaki yaralar süngü yarası gibi, beyni sarsılmış olabilir. İyi haber, karnındaki yaranın kanaması durdu, kötü haber iç kanaması olabilir. Ama bu aşamada iç organlarının zarar görüp görmediğini söylemem imkansız. Zamanla belli olur.''
Lydia söylenenleri çevirdi.
''Gerekirse ameliyat edebilir misin?''
Doktor çenesini kaşıdı.
Gerçekten gerekirse. Ama bu durumda ameliyattan canlı çıkması ihtimali kesin değil. Her şey ilahların elinde.
Lydia söylenenleri çevirdi. Boyle umutsuzca içini çekti.
Yuri nerede?
Lydia Nina'ya bakmaya gitti.
Git buraya getir. Harekete hazır olduğumuzu söyle.
Lydia koridorlardan geçerek ilerledi. Kuşetli kompartımana yaklaşırken bir çeşit uyuşturucunun tatlı keskin kokusunu fark etti. Alt kuşette sarı saçlı güzel bir kadın yatıyordu. Uykuda bile ağlamaktan şişmiş gözleriyle perişan görünüyordu. Kımıldayıp inledi, sonra yeniden sessizliğe gömüldü. Lydia kaygılı gözlerle kapının eşiğinden bakmayı sürdürdü. Sonra yandaki kompartımandan kederli bir çığlık, insandan çok hayvanı andıran bir ses işitti. Kompartımana girdiğinde Sergei'nin cesedinin yanında yere diz çökmüş Yuri'yi gördü. Çocuk bir çarşafa sarılmıştı. Gözleri kapalı, vücudu katı, dudakları hafif aralıktı. Yuri oğlunu kollarına alıp ileri geri sallamaya koyuldu. Yıkılmış gibiydi. Karanlık ve ıstıraplı gözleri cehennemdeki bir ruhu andırıyordu. Lydia'nın elinden onun ıstırap çekmesini izlemekten başka bir şey gelmedi. Yuri dönünce bakışları karşılaştı. Oğlunun cesedini usulca yere bıraktı, yanağını öpüp doğruldu. Lydia bir an için kederden soluğunun kesileceğini sandıysa da Yuri yanından hızla geçip koridora çıktı. Hıçkırıklarını boğmak için elinin tersiyle ağzını kapatıyordu. Yuri'yi teselli edecek sözü yoktu. Onun için yapabileceği tek şeyi yaptı, kollarını boynuna dolayıp ona yaslandı, kederini paylaştı. Yuri uzun bir süre öyle durduktan sonra kendini çekti.
''Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Yuri, seni nasıl teselli edeceğimi bilemiyorum.''
''Edemezsin.''
''Nina'yı gördüm, iyi olacak mı?''
Nina'nın baygın yattığı kompartımana doğru yürürlerken Yuri gözlerini sildi. Uyuyan kadının yüzüne baktı, elinin tersiyle ona dokundu.
Uyuyabilmesi için doktor eter vermiş, perişan haldeymiş. Serce için yaşıyordu. Haberler hep kötü.
Sise gömülmüş platformda bir motor gürültüsü işittiklerinde rahibenin peşinden vagona dönüyorlardı. Pencereden dışarısını gözetleyen Boyle, ''Anlaşılan kötü bir şeyden kurtulmanın yolu yok.'' dedi. Yuri ve Lydia yanına gelip baktılar. Trenin yanında üstü açık bir Opel durdu, sürücü koltuğunda Kazan oturuyordu. Yanında iki adamı vardı. Biri önde, diğeri arkada oturuyor, Sorg'a göz kulak oluyordu. Kazan arabadan atlayıp Sorg'a bir şeyler söyledi. Boyle niyeti ne diye meraklandı. Daha sorusunu bitirmeden bir gürültü duyuldu ve platformun uzak ucunda omurdanarak yaklaşan asker dolu en az 6 kamyon göründü. Onlarca asker kamyonlardan atladı, üniformalı bir komutanın emirlerine uyarak mevzilendi. Hafif sisin içinden en az 100 kadarı da çizmelerinden yankılar çıkararak garın içine doluştu. Boyle'un yüzü sarktı, Yuri'ninki de, her şeyin bittiğinin farkındaydılar. Yakov gelip yanlarında durdu. ''Sizi uyarmıştım. Eski yolların tümü sonunda cehenneme çıkar.''
35. Ayrımın Sonu Sayfa 460